Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Ve ilk olarak da Eller Ayaklar Konuşmadan başlıklı Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. İnsanı meydana getiren 46 kromozomlu ilk hücrede bütün vücut sistemini meydana getirecek bilgi depoludur. Tıpkı minik bir tohumda dev bir çınar ağacının saklı olması gibi. Hücreler çoğalırken sakladıkları bu öz bilgiyi diğer hücreye aktarırlar. Yani oluşan her hücrede bir insan inşa edecek potansiyel bilgi mevcuttur. Her bir dokuyu ve organı inşa eden hücrede diğer organ ve dokuları yapacak bilgi vardır. Yani göz hücremiz beyin hücresini yapmayı bilir. Kalp hücremizde bağırsak hücrelerine dönüşme bilgisi vardır. El ve ayaklarımızı yapan hücreler isteselerdi dile dönüşebilirlerdi. Ancak bu dünya hayatına doğan insanoğlunun hücrelerinin her biri hangi organa dönüşecekse kromozomlardaki bilginin sadece o kısmını kullanır, diğerlerini baskı altına alır. Bu sebeple dilimiz burna, kulağımız göze dönüşmez. Bilgiler bir gayeye, ahseni takvim olan insanı var etme gayesinde hizmet ederler. Aslında bu kadar kompleks bir işi şuursuz hücrelerin kararlaştırıp yapması gerçekten de çok zor. Ancak biz acizler, bu işleri yapıp yaratan yüce bir kudretin varlığını kabul etmezsek, o zaman bu şuursuz atomların oluşturduğu hücrelerden meydana gelen zigotun bizden daha akıllı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Zira o tıp fakültesini bitirip ihtisas yaptıktan sonra yan dal uzmanlığını da tamamlayan, hatta akademisyen, doçent ve profesör olanların cümlesinden daha bilgilidir. Çünkü pek çok farklı uzmanlık bugün insanın varoluş safhalarını inceliyor, her gün yeni bir buluş ve ilerleme oluyor, ancak yine de insanın sırrı hala tam olarak çözülemiyor. Daha öğrenecek neler var kim bilir? Allah Celle Celaluhu, akılsız hücreleri dahi gibi çalıştıran metrelerce uzunluktaki bir zincirden sadece o iş için gerekli bilgileri okutturan, diğer bilgileri ise geçici bir süre rafa kaldıran, sınırsız bir ilme, yüce bir kudrete sahip, eşsiz ve benzersiz bir yaratıcıdır. Böyle olmasaydı, hücreler tam bir anarşiye düşer, hiçbiri milyonlarca sayfalık bir ansiklopediden hangi bilgiyi çıkarıp okuyacağını, hangisini kullanarak sanatını ortaya çıkaracağını bilemezdi. Çünkü ne dilimizi yapan hücreler ne de beynimizi yapanlar bu organları tanımıyorlar. Daha önce de böyle bir organ inşaatında çalışmamışlar. Hepsi işini ilk defa yapıyor. Ellerinde o doku ve organla ilgili ne bir proje var ne de bir taslak. Üstelik çalıştıkları ortam karanlık. Yaptıklarını seyredebilecekleri bir mum alevi kadar bile ışıkları yok. Ayrıca suyun içinde çalışıyorlar. Yani yapılan her şeyin akıntıya kapılıp gitmesi işten bile değil. Ancak ne yaptığını, neyi yaptığını, nasıl yaptığını bilmeden bu kadar karmaşık işleri tereyağından kıl çeker gibi anarşiye düşmeden becerebiliyorlar. Bizler 1000 kişilik bir organizasyonu düzgün bir şekilde başarabilen insanları ne kadar da kabiliyetliler diye alkışlar, takdir ederiz. Vücut sistemimizde trilyonlarca hücre en mükemmel organizasyonlara parmak ısırtacak kadar düzgün ve koordineli çalışmaktadır. Onların bu işleri nasıl becerdiğini ya da ne kadar kabiliyetli olduklarını hiç düşündük mü? Bu iş şuursuz atomların değil, o atomların da, hücrelerin de, organların da, insanın da hasılı bütün kainatın sahibi olan bütün noksan sıfatlardan münezzeh, azametli bir sultanın işidir. O öylesine kudretlidir ki daha sayfalarca yazsak bitiremeyeceğimiz, aklımızın almayacağı daha nice işleri sadece ol demekle yapıverir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Yasin 82. Göklerin ve yerin mübdü, eşsiz yaratıcısıdır. Onları önceden hiçbir örneği bulunmaksızın yaratandır. Bir şeyin olmasını isteyince ona sadece ol der, o da oluverir. Bakara 117. Milyonlarca sayfalık bilginin içinden sadece gözü okutturan ilim, gün gelecek dili de okutturacak. Dünyada kulak görevini yapan el, ayak görevini yapan hücreler, zamanı gelince bülbül gibi konuşacaklar ve hepsi ne yaptığını haber verecek. Üstelik biz istemesek bile, zira gözümüzdeki, kulağımızdaki, elimiz, ayağımızdaki hücreler dil olmayla ilgili bilgileri zaten taşıyor. Hard disklerin bilgisayara takılıp içinde ne var ne yok okutturulması gibi, ahirette zerrelerimizin içine saklanmış bilgiler dahi açığa çıkarılacak. Hoş, her şeye gücü yeten Rabbimizin organlarımızı konuşturmak için hiçbir artı bilgiye ihtiyacı yoktur. Ancak bunlar bizlerin ibret almamız için yaratılışımıza konmuş ilahi kanunlardır. Dileseydi hiçbir kural olmaksızın var edebilirdi her şeyi. Ancak o zaman kainata sırlanmış ilim karşısında biz acizlerin durumu ne olurdu? Sadece Allah bilir. Ahirette herkesin başına gelecek olan bu hadise ayeti kerimelerde şöyle anlatılmaktadır. O gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur ve ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Yasin 65. Nihayet Allah'ın düşmanları oraya vardıklarında, dünyadayken yapa geldiklerinden dolayı kulakları, gözleri, derileri aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Derilerine, bizim aleyhimize niçin şahitlik ettiniz diyecekler. Onlar da, her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Zaten sizi ilk defa O yaratmıştır. Yine ancak O'na döndürülüyorsunuz diyecekler. Siz gözlerinizin, kulaklarınızın ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Bilakis Allah'ın yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanmıştınız. İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti. Bu yüzden hüsrana düştünüz. Fussilet 20-23. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu manzarayı şöyle tasvir etmiştir. Bir suçlu kıyamet gününde yaptıklarını inkar ettiğinde Allah onun uzuvlarına emir verecek ve onlar onun yaptıklarına karşı şahitlik edecekler. Öldükten sonra diriliş hadisesi her dönemde insanların muhayyilesini zorlamış, ahiretin varlığı ve hesaba çekilme mevzu inkarçıların keyfini kaçırmıştır. Hatta İslam'ın ilk yıllarında dirilişi, ahireti, hesabı haber veren ayeti kerimeler nazil olduğunda bu işe Mekkeli müşriklerin canı sıkılmış ve Kur'an'ın bize bildirdiğine göre buna büyük haber demişlerdi. Birbirlerine neyi soruyorlar? İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Nebe 1-2. Zira ahiretsiz bir dünya hayatı anlayışı onlara sınırsız bir hürriyet sağlıyor. Kimseye hesap vermeden istedikleri zulmü ve ahlaksızlığı rahatça gerçekleştirebiliyorlardı. Çürüyüp toz toprak olduktan sonra mı tekrar ilk halimize döndürüleceğiz? Hezeyanlarıyla dirilişi muhal görüyorlardı. Öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz? Hem de çürümüş kemikler olduktan sonra mı derler? Naziat 10-11. Rabbimiz de onların bu birbirini tutmayan görüş ve düşüncelerine şöyle cevap vermiştir. İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 77-79. Bizleri ilk başta örneksiz ve tek bir hücremiz bile yokken var eden Allah'ın gücü, biz ölüp gittikten, çürüyüp toz olduktan sonra da yaratmaya yeter. Gafil insansa hem dirilişi inkar ediyor hem de Allah'ın yaratmasını. Hem de bir hücrenin içindeki bilgiyi tamamıyla okuduğumuz gün bir hücreden insanı biz yaratacağız diyor. Hamakate bakın ki körlüğünden, ahmaklığından, acizliğinden dahi haberi yok da kendini görür, bilir, her şeye gücü yeter sanıyor. Dirilişimiz ilahi huzurda toplanışımız ve azalarımızın bir insan gibi konuşması. Gerçekten dehşet verici fakat imkansız değil. Çünkü her bir hücrede bir diğerinin bilgisi var. Tek bir hücre bir insanın bilgisini taşıyor. Bizi ilk başta hiçbir hücremiz yokken yoktan yaratan Allah, bütün organlarımız, dokularımız parçalanıp toz olmuşken, toprağa karışmışken, belirli bir günün muayyen bir vaktinde bizi oradan çıkaracak ve yeniden yaratacaktır. Azalarımızın bize düşman kesilip her birinin aleyhimize şahitlik yapacağı o gün gelmeden onları yaratılış gayesine uygun kullanmak icap eder. Rabbimizin mükerrer ayeti kerimelerle o gün hakikatleri yalan sayanların vay haline buyurarak ikaz ettiği mücrimlerin vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Kehf 49 diyerek kaçacak delik aradığı inkarcının da eyvah bana, keşke toprak olsaydım. Nebe 40 diyerek feryat edeceği yemül fasl, yani ayrım günü gelmeden Rabbimiz en yüce ve en mutlak hakikati gönül gözüyle görebilmeyi, gereğince amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnsanın sadece ana babasından, evladından, kardeş ve arkadaşından değil, kendisinden bile kaçmak isteyeceği, ancak kaçış değil, ilahi huzurda, dünya hayatında yaptıklarımızın ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hesabını verme günü olan o dehşetli gün gelmeden bizleri gafletten uyandırsın. Merhametiyle bağışlayıp meccanen affetsin. Amin. Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Eller Ayaklar Konuşmadan başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Ayşe Gündüz'ün kaleminden. Sıkıntıları Azaltan İksir başlığını taşıyan yazısını paylaşıyoruz. Size bir yerden yüklü bir miktar para geleceğini varsayalım. Mesela 50 bin lira olsun. Fakat bu para 3 ay sonra elinize geçecek. Ve sizin cebinizde 5 kuruş para yok. Açsınız, muhtaçsınız. Fakat yine de endişelenir misiniz? Evet, belki biraz üzülür, mahzun olabilirsiniz. Ama 3 ay sonra gelecek paranın hayaliyle açlığınızı unutursunuz belki de. Nasıl olsa geçecek bu günler ve ben 3 ay sonra bir iş kurabilirim diyecek. Ve bunun hayalini kuracaksınız. Kim bilir ne hayalleriniz olacak bu parayı nasıl kullanacağınıza dair. İşte aynı tonda bir gerçek daha var. Bütün varlığıyla karşımızda aslında, bütün sıkıntılarına rağmen bu ömür geçecek. Hiçbir ihtiyacın olmadığı sonsuz bir aleme doğru yolculuğa çıkacağız. Ve bize tek kalan amellerimiz olacak. Nasıl olsa az önceki cümleleri herkes biliyor. defalarca duydunuz belki de. Zaten duymakla da olmuyor bu işler. Fakat üslup değişse de gerçek değişmiyor. Ömrün gelip geçiciliğini her an idrak edebiliyor olsaydık, sıkıntılara katlanmak elbette daha kolay olacaktı. Ve imtihan eden Rabbim bıçağın kemiğe dayandığı ana kadar yokluyor kullarını. Bir dost anlatmıştı. Yolda giderken kağıt mendil satan bir çocuk gelmiş yanına. O da mendili almaya niyetlenmesine ama fırsat bu fırsat deyip bir yandan çantasından bozuk para ararken bir yandan da çocuğu lafa tutmuş, sorular sormuş. Kendince manevi olarak ne verebilirsem kârdır demiş. Tam bozuk parayı bulduğu sırada çocuğun arkadaşı bırak ya bunun almaya niyeti yok demiş. Çocuk bunun üzerine biraz da ağır şeyler söyleyerek yanından ayrılmış. Ne alaka şimdi diyeceksiniz belki ama hiç tanıdık gelmedi mi? Biz de Rabbimize çoğu zaman aynı şeyi yapmıyor muyuz? Hani diyor ya Mevlana Hazretleri, her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. Ve hayırlı bir işte vazgeçmemek, duada, sabırda, istikrarda, nasıl olsa geçecek be gönül, sen Rabbinin rızasına sığın diyebilmekten geçer. Tıpkı 1 milyonu beklerken açlığın önemini yitirmesi gibi bekleyebilmeliyiz ölümü. Mutlaka gelecek o vadi ilahi için hayatın önümüze sunduğu zehir görünümlü içeceklere talim etmek, sabrı bir şerbet gibi yudumlamak, sonsuz bir hayatın hasretiyle gelip geçici meşakkat, bela ve sıkıntıları görmezden gelmek. Şeytan vesvese vermeyi çok iyi bilir. Şöyle fısıldayabilir size. İyi tamam sen ölümü, ahireti, Allah'ın rızasını bekleyip sıkıntılara katlanacaksın da, ahiretinden emin misin ki? Ahirette ferahta olacağını nereden biliyorsun? Gel en azından bu dünyanın keyfini çıkar. Bu vesveseyi elinizin tersiyle itin. Derdine derman arayan ama gerçekten arayan dermansız bırakılmaz bu yolda. Ben kulumun zannı üzereyim buyuran Allah Teala elbette rahmetini esirgemez. O kendisine yöneleni çöplükte dolaştırmaz. Çöplükte dolaşanaysa kapılarını kapatmaz. Onun uğrunda yapılan her fedakarlığın mükafatı kat kat ödenir. Burası öyle bir kapıdır ki bir zerre iyilik de yok olmaz, bir nokta kadar kötülük de. Ayşe Gündüz'ün Sıkıntıları Azaltan İksir başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyenler Sesli Dergi'de. Ve son olarak çocuğumuza Yaradan'ı nasıl tanıtmalıyız başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ayşe Bay kaleme almış bu yazıyı değerli dinleyenler ve son olarak bu yazıyı aktarıp programımızı noktalayalım. Çocuklarda var olan yüksek bir uyum gücü dikkate alınarak dini eğitim ilk çocukluk yıllarında en iyi bir şekilde verilmeye çalışılmalıdır. Çocuğun yaşı 10-12'ye geldiğinde dini eğitim için geç kalınmış olur. İnsanın çocukluğunda aldığı dini telkinlerin hayatı boyunca derin izler bıraktığı bilinmektedir. Çocuk psikolojisi üzerinde yapılan birçok araştırma, çocuğun şahsiyetinin temel özelliklerinin ilk yıllarda ortaya çıktığını tespit etmiştir. İlk yıllarında alınan dini eğitimin, çocuk üzerinde olumlu tesirler bıraktığı ve çocuğu disiplinli bir hayata yönlendirdiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca çocukların küçük yaştan itibaren dine karşı ilgi ve istek duydukları yapılan diğer araştırmalarla da ortaya konulmuştur. Onlar başlangıçta dini kavramların muhtevasını anlayamazlarsa da dualar ve ibadetlere karşı ilgileri yüksektir. İbadet edenleri merakla seyrederek onları taklitle dini pratikleri denemeye çalışmaları çocuklardaki rağbet ve meylin ifadeleridir. Genellikle 7. yaştan sonra çocuklardaki dini ilgi ve isteklerde yayılma görülür. bu yaşlardan itibaren çevre ve kültürel faktörlerin tesiri, zihin ve dikkatin yardımı, gittikçe artan duygusal bir cazibeyle çocukta dış dünyaya ve dini konulara karşı büyük bir merak gözlenmektedir. Çocukta kendisine yardım edecek ve onu koruyacak sonsuz bir kuvvet arayışı vardır. Çocuk, sahip olduğu bitmez, tükenmez merak duygusuyla henüz isim takamadığı fakat zamanla öğreneceği ilahi kuvveti durmadan arar. Çocukta görülen bu arayış, ondaki fıtri ihtiyacın bir ifadesidir. Çocuklarda Allah'a inanma meyli genellikle vazgeçilmez bir istek olarak ortaya çıkmakta ve onlar Allah'ı gerçek ve kaçınılmaz bir sığınak, dayanak ve emniyet kaynağı olarak kabul etmektedirler. Çünkü yaşantıları içinde çeşitli sınırlılıklarını ve gerçekleşmeyen isteklerini gören çocuklar, yüce bir kuvvete dua etmeyi kolaylıkla kabul etmektedirler. Bütün bu ifadeler, çocukların eksikliklerini, zayıflıklarını hissettiklerini, bunun farkına vardıklarını ve neticede her şeyi yaratan Allah'a inanma ve güvenme ihtiyacını duyduklarını göstermektedir. Bizler de çocuklarımıza bu yaştan itibaren dini bilgilerle birlikte gerekli din eğitimini vermeliyiz. Çocuklara önce Allah'ı sevdirmeli, onu benimsetmeli ve Allah'ı tam manasıyla dünyalarına yerleştirmeliyiz ki büyüdükleri zaman Allah'tan sevdikleri için korksunlar. Gerçek korku sevgiden kaynaklanır. Bir insan bir insanı çok severse onu üzmemek için korkar. Çocuklar da Allah'ı çok sevmeliler ki onu üzmemek için tatlı bir korku hissetsinler. Bu eğitimi alan çocuk büyüyünce Allah'tan gerçekten korkacaktır. Bu korku onların sevgisini ve imanını koruyacaktır. Ailelerde din eğitimi verilirken yapılan en büyük yanlış korku ve bastırma metodunu kullanmaları ve çocuğu yetişkin bir insan yerine koyarak ondan daha olgun davranışlar beklemeleridir. Özellikle çocuğa karşı dini konularda korkutma usulünün sergilenmesi çok zararlıdır. Camide çocuk azarlayan ve dışarıya kovalayan yaşlılar görürsünüz. Sebebini sorduğunuzda yaramazlık yapıp namazımızı bozuyor derler. Ancak onlar bu davranışlarıyla maalesef çocukları dinden soğuttuklarının farkında değillerdir. Çocuklarımıza din eğitimi verirken şunlara dikkat edelim. Zorla namaz kıldırmayalım, zorla dua ezberletmeyelim. Bunu yaparken sonuna ödül koyalım ve sevdirerek yapalım. Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı sevdirmek için yaşlarına uygun hikayeler anlatalım. Dini sevdiren ve iyiliğe özendiren, örnek çocuk modeli oluşturacak masallardan ve hikayelerden bahsedelim. Çocuğun sevdiği ve ilgi duyduğu eşyaları tespit ederek, bunları din eğitiminde kullanalım. Çocuğumuz bize, biz neden Allah'ı göremiyoruz diye sorarsa, biz de gözünüz küçük olduğu için diye cevap verelim. Bu ona yeter. Çocuğun yaşı büyüdükçe, çocuğumuza vereceğimiz cevap da ona ve onun anlayış seviyesine göre değişebilir. 8-10 yaşındaki çocuklar için de karşılıklı soru-cevap şeklinde bir yaklaşım düşünebiliriz. Mesela yanında duran koltuğu göstererek, bu koltuk kendi kendine olur mu? Hayır, yani bunu yapan biri var diyorsun. Evet, peki şu çantan ayakkabında kendi kendine olmaz değil mi? Hayır, onları kim yapıyor? Ustalar, işçiler yapıyor. Peki çanta kendisini yapan insanlara hiç benziyor mu? Çantacının ağzı, gözü, kulağı, ayağı, kolu var, yürüyor ve konuşuyor. Ayakkabıya bakıyoruz, kendisini yapan ustaya hiç benzemiyor. Ne gözü ne de kulağı, ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor değil mi? Doğru. Basit bir koltuk ve çanta kendi kendine olmazken, gökyüzünde gördüğümüz güneş, ay, yıldızlar ve üzerinde yaşadığımız şu dünya kendi kendine olur mu? Olmaz herhalde. Demek onları yapan yani yaratan biri var. Kim o? Allah mı? Evet, dünyayı ve üzerinde yaşayan canlıları yaratan, yüksek bilgi ve güç sahibi bir yaratıcı var ve biz ona Allah diyoruz. Nasıl ayakkabıcı yaptığı ayakkabıya hiç benzemiyorsa, Allah da yarattığı varlıklardan hiçbirine benzemez. Yemek, içmek, uyumak, bir evde oturmak bize mahsus şeylerdir. Allah bize benzemediği için bunlardan hiçbirine ihtiyacı yoktur. Allah'ın varlığını biliyoruz ama onu göremiyoruz. Duyularımız, aklımız ve bilgimiz sınırlı olduğu için her şeyi göremez, her şeyi duyamaz ve her şeyi bilemez. Biz netice itibarıyla ihtiyaçları çok, imkanları sınırlı, aciz bir varlığız. Konuşma bu istikamette gidebilir. Mühim olan onun dünyasından kelimelerle onun akıl ve anlayış seviyesine uygun bir dil yakalamaktır. Zaten doğuştan gelen inanmak meyli onu buna yöneltecektir. Yeter ki anne ve baba ve öğretmenleri olarak söylediklerimizden farklı bir hayatımız olmasın. İnsanı ortada bırakan sözlerin davranışlarla uyumsuzluğudur. Çocuklarımızla bu şekilde yakından ilgilenirken asla zorlamamalı, mümkün olduğunca maddi manevi iltifat ve ödüllendirme yoluna gidilmelidir. Unutmayalım ki insan yalnızca söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden de sorumludur. Ayşe Bay'ın kaleme aldığı "Çocuğumuza Yaradan'ı Nasıl Tanıtmalıyız?" başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler, Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından aktardık yazılarımızı bugün ve böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatimiz 21.30'u gösterdiğinde Sesli Dergi'de Erkam Radyo'da yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.